Ayrım 9. Yeşil Gece, Reşat Nuri Güntekin, sayfa 133. Bedri artık mektebe gelmiyordu. Mahalleli ve eşraf, ihtiyar imama şiddetle çullanmışlar, onu Bedri'yi Emir Dede'den almaya mecbur etmişlerdi. Bununla beraber çocuk, şimdilik Hafız Rahim'in derslerine de başlamıyordu. Şahin Efendi'den kuvvet alan Nazmiye Hanım, Bedri'nin anası, ölürüm de çocuğumu vermem diye ayak diretiyor, kıyametleri koparıyordu. Kadındaki yeis ve heyecan mahalledeki başka kadınlara da sirayet ediyordu. Evvela sadece çocuğunu kaybetmiş anne ıstırabını anlayarak acıyan kadınlar gün geçtikçe ona hak vermeye de başlıyor, erkekleriyle kavgalara, münakaşalara girişiyorlardı. Nihayet Bedri'nin hastalığı komedisi başladı. Belediye doktoru Kani Bey 55 yaşlarında, kır sakallı, kırmızı yüzlü, şen tatlı bir adamdı. Edirneliydi. Fakat 25 sene evvel geldiği Sarıova'yı öyle sevip benimsemişti ki bir daha memleketinin adını ağzına almamıştı. Sarıova'da da onu sevmeyen yoktu. Çocukla çocuk, büyükte büyüktü. İki eli kanda olsa bir vakit namazını kaçırmazdı. Sesi gayet güzeldi. Doktorluğu kadar tekkelerde okuduğu kasidelerle de şöhret almıştı. Bununla beraber rakı eğlencelerinde şarkı da okurdu. Büyükler ve kibarlar onu çok severlerdi. Böyle olduğu halde o hiç kibir getirmez, fakir ahaliye ve köylülere kardeş, evlat gibi muamele ederdi. Sonra hayırcılığı da meşhurdu. Kasabaya yeni gelen doktorlara yine kardeş, evlat gibi yardım eder, hastalarının bir kısmını onlara verirdi. İlk karısı öldükten sonra Sarıova'dan bağlı bahçeli bir kız almış, ona ait toprakları adeta bir çiftlik haline getirmişti. Kasabanın dedikodularına hiç karışmazdı. Yanında geçen sözleri gülümseyerek dinler, bunlar hakkında fikir sorulduğu vakit ellerini ovuşturarak ''Ne diyeyim bilmem ki, fen ve meslek beni ancak çok iyi bildiğimiz şeyler hakkında hüküm vermeye alıştırdı. Mütalaanız doğru gibi görünüyor fakat bilinmez ki'' derdi. 25 senedir Sarıova'da bir tek idare adamıyla ihtilafı olmamıştı. Hasılı herkes onu severdi. Hocalar züht ve takvası, dervişler kalenderliği ve kasideleri, keyif ve ehli neşesi, kibarlar tevazu, fakirler nezaket ve şefkati için. Yalnız Deli Necip'in nedense onunla yıldızı barışık değildi. Belediye mühendisi ara sıra "Bu adama bir türlü ısınamıyorum vesselam" diye söylenirdi. Bununla beraber Deli Necip ondan ne kadar nefret ederse o mühendisi o kadar sever görünürdü. Bedri'nin muayeneye getirileceği günün sabahı Şahin Efendi ile Deli Necip onu evinde ziyaret ettiler. Daha giyinmemişti. Bahçede gecelik entaresiyle sabah kahvesini içiyor, karşısında ayakta bir köylüyle yine Sarıova'ya yeni gelmiş meslektaşlarından birinin evini tarif ediyordu. Baş muallimle mühendisi görünce bir sevinç feryadı kopararak koştu. "Vay efendim, bu ne saadet, bu ne tenezzül. Bilirler ya efendim, Necip Beyefendi'den bahsedilirken belediye mühendisimiz öyle mesleğin ehli bir çocuktur ki kasamızı karış karış bilir. Bir bilmediği varsa o da fakirhanenin yoludur" derdim. Onda da yanılmışım. Kani Bey türlü hakaretlerle mütemadiyen eğilip doğrularak meserritini idare ederken entaresinin kuşağındaki anahtarlar mütemadiyen sallanıp şıngırdıyordu. Fakat aklına bir şey gelmiş gibi birdenbire çehresi karardı. "Sakın hizmet ve muavenetimizi icap ettirecek bir hal yok ya." Necip ona temin etti. "Merak etmeyin, acı patlıcanı kırağa çalmaz." Oh, memnun oldum. Efendim, biz doktorlar baykuş gibi adamlarız. Kapım çalınmaz mı? Yahut ahbaplardan biri hatırımı almaya gelmez mi? Hüda alim, acaba bir felaket, bir hastalık mı var diye içime bir ateştir düşer. Cenab-ı Hak herkesin rızkını bir yüzden halk etmiştir. Biz doktorları da insanların elemi ve ölümüyle geçindirir. Böyle olduğu halde 5 vakit namazda ilmi açar, "Ya Rabbi, sen Sarıova ahalisini hastalıktan masun et de kimse bu kuluna müracaat etmesin. Ben açlıktan ölmeye razıyım" derim. Kani Bey yine birdenbire köylüye döndü. "Affet kardeşim, seni beklettim. Tarifimi anladın ya, bu doktor fevkalade cevherli bir çocuktur. Sen onun gençliğine bakma. Biznillahi Teala hastanı iyi eder. İcap ederse ben de gelir bakarım. Hadi kuzum, hadi kardeşim, merak etme. Allah Resulü Allah sayesinde bir şeyciğiz kalmaz." Doktor köylünün sırtını okşayarak kapıdan çıkarken Deli Necip Şahin Efendi'ye "Nehin oğlu hindir bu herif ya Rabbi" dedi. "Tavırlarına sözlerine dikkat et. Bulunacak tip değildir." Kani Bey misafirleri için içeriye sütlü kahve söyledikten sonra yanlarına geldi. Deli Necip meseleyi anlatmaya başladı. Doktorun şen, memnun çehresi o söyledikçe bulutlanmaya başlıyordu. Sakallarını çekiştirerek uzun uzun düşündükten sonra, "Necip evladım, bilirsin ki senden canımı esirgemem," dedi. "Fakat bu bir fen meselesi. Müsaade et. Senden mesela sağlam bir bina hakkında sağlam değildir diye bir rapor isteseler. Meselenin nezaketini anlıyorsun ya, bana da bir bina ilanı hakkında nasıldır diye soracaklar. Muayene edeceğim. Fen ne diyorsa onu söyleyeceğim. Malum ya, biz de bir nevi hakimleriz. Hakim nasıl hiçbir tesire kapılmadan hükmünü vermek, şerait ve adalet muktedasını icra ve ifa etmekte mükellefse, ben de bit tabi öyle yapmaya mecburum. Ma mafi, bu prensipten ayrılmamak şartıyla elimden ne gelirse." Şahin Efendi, Bedri meselesi hakkında uzun boylu izahat vermek, doktorda çocuğa karşı bir alaka ve merhamet uyandırmak istiyordu. Fakat Deli Necip buna meydan vermedi, sözü başka mecralara döktü. Kâni Bey'in evinden çıktıktan sonra mühendis arkadaşına dedi ki, "Beyhude çeneni yoracaktın. Vaziyetini derhal anladım, herif meseleyi biliyor. Ondan dünyada Eyüp Hoca partisini kızdıracak bir rapor alınamaz." "Fakat doktoru görelim diyen sen değil miydin? Zayıf bir ümitle. Ma mafi, sen benim de ne eşek taraflarım olduğunu bilmez değilsin Doğan Bey." Doğrusu aranırsa Şahin Efendi de Doktor Kâni Bey'i pek beğenenlerden değildi. Fakat onda fenle, müsbet bilgiye karşı saf bir itimat vardı. Sarıova'daki 3-5 fen adamını tabi birer müttefik olarak kabul etmişti. İcap ettiği halde onlara dert anlatabileceğine kanaati vardı. Onlardan birinin böyle en açık bir hakikat karşısında mızıkçılık çıkarmasına bir türlü inanamayacaktı. "Azizim, bu ne olsa bir doktor," dedi. Mühendis ihtifafla omuz silkti. "Adam olmadıktan sonra doktor olmuş kaç para eder? Müşteriler kızıyor, kârıma kesat arzu olacak diye emir dedeki çocuğunu alan esnafı biliyorsun ya. Bu Kâni Bey de o neviden bir hekim esnafıdır Doğan Bey. Bu adam riyanın timsali değil, ta kendisidir. Billahi bu herif o Eyüp hocalardan, Zühtü efendilerden filan daha şenidir. Onlar hiç olmazsa kendi mesleklerine, umdelerine sadakat gösteriyorlar. Bu fen adamıysa mesleğini onların entrikalarına alet ediyor. Azizim, bu herifin namaz kılması sahtekarlığındandır. Çünkü hocaları memnun etmezse başına geleceği bilir. Sonra ahalinin bir kısmı vardır ki daha üfürükçü ve doktor arasında mütereddittir. Hali vekti yerindeyse hastasına doktorla beraber bir de üfürükçü getirir. Birinden fayda etmezse birinden gelir gibilerden. Bu Kâni Bey ise kendinde hem üfürükçülüğün hem doktorluğun hasiyetini cem etmiş bir adamdır. Cahil ahali ilacından hayır gelmezse ruhaniyetinden, ruhaniyet para etmezse ilacından hayır geleceğine kânidir. Onun için ona verilecek paraya günah değildir. Kalender tavırları da yalandır. Öyle para göz dermiş gördün mü sen azizim? Tekkelerde ilahi okuyan sesinin rakı meclislerinde piyasa hanendileri gibi gazel okuduğunda bu kulaklar kaç defa işitti? Eşraf arasında mütevazi diye şöhreti vardır ama bal gibi bir dal kavuktur. Ahaliden, köylülerden hiçbir zaman esirgemediği tatlı dile, güler yüzüne gelince bu da numaradır. Kendini bir halk babası gibi tanıtmak bilir misin bu saf, temiz ahaliye karşı ne reklamdır? Ahalinin bazıları kirli çıkındır. Bu Kâni Bey onların kokusunu almakta gayet mahirdir. Uğraştığı nispette para vermeyecek hastalara gelince, onlara da kasabaya yeni gelmiş doktorların en zavallılarına, hiçbir zaman kendisiyle rekabet edemeyeceğinin kâni bulunduklarına ciro eder. Böylece hem demin bize de yaptığı gibi etrafa karşı hayırhahlık komedisi oynar, hem onların minnettarlığını temin eder. Aynı zamanda da kasabadaki ciddi rakiplerine ağır bir darbe indirmiş olur. Bununla beraber kârı bundan ibaret de değildir. Bu doktorlar çok kere konsültaya ihtiyaç görürler. Tabii başta üstad davet edilir ve tabii yine aslan payını o alır. Eyüp Hoca'nın softalar ve ahaliden mürekkep nasıl bir partisi varsa, bunun da bu doktorlardan mürekkep bir partisi vardır. Onlar üstad-ı lokman-ı sani diye reklam ederler. Kâni Bey'in boş olduğu bu meydanda dilediği gibi at oynatabilmek için hükümete de ihtiyacı vardır. Mesela belediye doktorluğunun ihtiyacından değil, sırf hani askerlerin bakımından pek ehemmiyetli saydıkları bazı hakim tepeler vardır, tıpkı onlar gibi ehemmiyeti için muhafaza eder. Deli Necip coşmuştu. "Şimdi gelelim öteki doktorlara," diyordu. Onlar da tabii pek ahım şahım şeyler değil. Yüksek bir ilim adamı Sarıova'ya ne diye gelsin? Bununla beraber ne de olsa bu Kâni Bey'e nispetle pastör gibi adamlar. Ancak Kani Bey ve avanesine karşı durmak için onlar da işe fesat karıştırdılar. Çaresiz onun gittiği yoldan yürümeye başladılar. Çünkü öyle yapmasalar açlıktan ölecekler. Bak sana ibretli olduğu kadar da eğlenceli bir vaka anlatayım. Burada Eşraf'tan bir buzcu oğlu Abdurrahman Bey var. Eşkıya bozması bir eşek herif. Hacı Emin derecesinde değilse de o da müttaki musalli bir adam. Zaten buralarda hemen bütün eşkıyalara ahir vakitlerde Allah tarafından bir sofuluk gelir. Öleceklerine yakın eşkıyalık rütbesine ererler ve vaktiyle dağda jandarmalara karşı kullandıkları silahı din düşmanlarına çevirirler. Bu buzcuzade biraz o nevidendir. Üfürükçü hocaların hamisi doktorların can düşmanıdır. Abdurrahman Bey geçen sene attan düştü. Başı yarıldı, kan akmaya başladı. Bir eczaneye götürdüler ve adamcağız nihayet o kadar korktuğu düşmanların eline düştü. Onun eski eşkıya zihniyetine göre düşman nihayet ele geçti, yapacağı şey gayet basittir. Zaten öldürmekten başka bir hassası olmayan ilaçlarıyla hemen işini bitirmek. Evvela kesmeye götürüyorlarmış gibi etmeyin eylemeyin diye yalvarmaya, yattığı yerde çırpınmaya başladı. Nihayet teminat verildi. Kendini tedavi ettirmek istemezse bir arabaya bindirilerek evine gönderileceği söylendi. Mamafi yağ ehemmiyetlidir. İyi bakılmazsa ölüm tehlikesi vardır. Biz söyleyelim de günah bizden gitmiş olsun denildi. Buzcuzade ölüm lakırdısı işitince dehşetlendi. Neticede kendini doktorlara teslime razı oldu. Gelelim şimdi onların mukabil oyununa. Yara birkaç günde iyi olacak bir yarıktan ibaretti. Fakat onlar kafatasında bir çatlaklık gördüler ve bunun yapıştırılması çok büyük ve zahmetli bir iş olduğunu söylediler. Buzcuzade amana düştü, servetler adadı. Doktorlar da çizdiği kolodyumla kapadılar. Herifi bir ay kıpırdamadan sırt üstü yatırarak her gün gelip gittiler. Neticede ne oldu bilir misin Doğan Bey? Buzcuoğlu gezdiği, yürüdüğü yerde ben doktorların günahına girmiştim. Kafatasını çatladı da yeniden yapıştırdılar. Doğrusu pes dedim diye onları methetmeye başladı. Doktorlar bu suretle hem birden çok para kazandılar hem de bu azılı düşmandan intikam almış oldular. Fazla olarak da hararetli bir taraftar elde ettiler. Sorarım sana Doğan Bey, fen adamlarına böyle maskaralık yakışır mıydı? Böyle hareket meslek ahlakıyla uzlaştırılabilir miydi? Şüphesiz ki hayır. İşin daha acınacak tarafı şu ki, bu doktorlar esasen böyle bir şey yapacak adamlar değillerdi. Fakat ne çare ki karşılarındaki Kani Bey fırkası onları kendilerini sevdirip tutturmak için fen yakalarıyla telifi imkansız şarlatanlıklar, münasebetsizlikler yapıyorlar. Neredeyse köşe başlarında nasır ilacı satan şarlatanlara, sokaklarda parmaklarıyla diş çıkaran arabacı dişçilere benzeyecekler. Doktorlar ki meslek ahlakına en fazla taassupla ehemmiyet veren, en temiz ve en uyanık fen adamlarıdır. Bu kasabanın havası onları bu hale getirirse gerisini var sen kıyas et Doğan Bey. Vakalar pek az zaman sonra Deli Necip'i tasdik ettirdi. Belediye doktoru sadece çocuğa kuvvet ilaçları vermişti. Çocuk fil hakika zayıfçadır diyordu. Fakat Allah'a emanet bir hastalığını göremiyorum. Hıfza çalıştırılmasında şimdilik pek büyük bir mahsur yoktur. Rapora gelince resmi bir makamdan çocuğun ahvali sıhhiyesine dair bir rapor isterlerse derhal yazarım. Şahin Efendi ile Deli Necip kadının önüne düşerek daha başka doktorlara da müracaat ettiler. Bazıları Bedri'nin göğsünü zayıf buldular. Fakat hiçbiri açıkça çocuğun ahvali sıhhiyesi hıfza çalışmasına manidir diyemedi. Hele Yahudi ve Hristiyan doktorlar bize böyle şeyler sormayınız, dininize ait işlere karışmayız diye cevap verdiler. Yalnız genç bir doktor yüzbaşısı Bedri'nin müfrit beden ve dima yorgunluklarına tahammülü olmadığını tasdik etti. Doktorların bu hareketi Şahin Efendi'yi en nazik bir yerinden yaralamıştı. Fakat cesaretini, azmini kıramadı. 16. Küçük Bedri meselesi yavaş yavaş söndü. Efkaflılarla belediyeciler arasında başlayan yeni bir muharebe bir zaman için Emir Dede ve Şahin Efendi'yi unutturur gibi olmuştu. Bu bir mütarekeydi. Şahin Efendi bu sükuta aldanmıyor, için için devam eden yangının bir gün hiç beklenmeyen bir noktada tekrar alevleneceğini gayet iyi biliyordu. Mektep sıkı bir tarassut altındaydı. Son zamanlarda Eyüp Hoca'nın tavsiyesiyle ilk tedrisat müfettişliğine tayin edilen Hulusi Efendi isminde bir softa iki günde bir Emir Dede'ye damlıyor, hocalar ve çocuklarla konuşuyor ve not alıyordu. Şahin Efendi ile yakın arkadaşları fevkalade bir ihtiyat ve ihtimamla çalışmaktaydılar. emir dediği ani bir hücum ile alınmasından korkulan bir sarılmış kaleye benzetiyorlar, müdafaa tertiplerinden hiçbirini ihmal etmemeye uğraşıyorlardı. Mektebe sürülmek istenen en büyük leke dinsizlikti. Halkın ağzında türlü türlü rivayetler dolaşıyordu. Büyüye büyüye bir çığ haline gelmesinden, hiç beklenmeyen bir zamanda emir dedeyi ve baş muallimini ezip geçmesinden korkulabilirdi. Şahin Efendi uzun uzun düşündükten sonra bir karar verdi. Mutlaka bir şey bulmak, bu dedikoduları kökünden kaldırmak mümkün değilse bile, kuvvet ve şiddetlerini kırmak, onların oldukça aklı başında insanlar arasında yayılmasına mani olmak lazımdı. Bir gün Sarıova gazetesinde Merkzenlere Hürmetsizlik diye bir makale çıkmıştı. Makalenin muharriri Sarıova'nın maruf şair ve münşilerinden Resai Molla idi. Resai Molla birkaç gün evvel Sarıova mezarlığını ziyarete gitmiş, mezarlığı pek fena bir halde görmüş, duvarlar yer yer yıkılmış. Merkzenler nabedit olmuştur. Belediye şehre su götürüyorum, caddeler açıyorum bahanesiyle yok yere para sarf ettiği halde mezarlığı hiç düşünmüyormuş. Merkzenleri bu halde bırakılan millet için nasıl felah tasavvur edilirmiş? Bu böyle giderse memleket batarmış. Allah Sarıova'ya taş yağdırırmış. Şahin Efendi aradığını bulmuştu. İki gün uğraşarak bu makaleye bir cevap yazdı, gazeteye götürdü. Resai Molla Hazretlerine kısmen hak veriyordu. Mezarlığa bakmak belediyenin vazifesiydi. Ancak bu vazife şehre su getirmek, yol yapmak gibi vazifelerden daha ehemmiyetli değildi. Hakiki Müslümanlık mezarlara zannedildiği kadar ehemmiyet ve kutsiyet izafe etmezdi. Şahin Efendi bu iddiayı akli, nakli birçok delillerle teyit ediyordu. Emir Dede baş mualliminin ne mezarlıklar ve yollarla bir alakası vardı, ne de belediyeyi müdafaa etmek gibi bir maksadı. O sadece din ve şeriat meselelerine olan vukufunu halka teslim ettirmek, kendisini hurafe düşmanı olmakla beraber İslamiyet'in ruhuna sadık kalmış bir hakiki Müslüman olarak tanıtmak istiyordu. Küçük Bedri meselesinde Katibi Mesul Cabir Bey'den istifade etmişti. Şimdi de mektebini dinsizlikle itham edenlere karşı Müderris Zühtü Efendi'yi kendisine siper etmeyi düşünüyordu. Bu cevabı sırf bu maksatla yazmıştı. Makaleyi Sarıova gazetesine koymadılar. Şahin Efendi Muallimler Cemiyeti'ndeki gece toplantılarından birinde Zühtü Efendi'ye bundan şikayet etti. "Efendi Hazretleri, makalemi belki tazı tahriri itibariyle beğenmediler," dedi. "Fakat öyle ümit ediyorum ki arz ettiğim şeyleri tasdik buyuracaksınız. Esasen bu fikirler siz üstadımızın daima işittiğimiz hakikatler ve hikmetlerin bir şekli diğer de ifadesinden başka bir şey değildir. Mahaza hüküm yine sizindir. Müsaadenizle makaleyi okuyayım. Yanlış düşünüyorsam beni irşat buyurursunuz." Şahin Efendi sarıklı ve fesli 30 kadar muallim önünde makalesini okudu. Zühtü Efendi de bir zamandan beri Emir Dede baş muallimine gizli gizli içerleyenlerdendi. Fakat buna rağmen onu tasdik etti. "İstemeye istemeye hakkınız var," dedi. Emir Dede baş muallimi bununla iktifa etmedi. Müderris Efendi'ye din tedrisatı hakkında bazı fikirlerini de söyledi. Onlar için de muvafık ve münasiptir cevabını aldı. Ertesi sabah Deli Necip arkadaşına biraz darıldı. "Ne o, sen tecdidi iman mı ettin?" dedi. Şahin Efendi hafifçe kızararak boynunu büktü. "İstemezdim ama öyle lazım geldi. Dinsizliğim hakkındaki dedikoduları ancak Zühtü Efendi'nin tezkiyesi durdurabilirdi. Müderris Efendi'nin benim Mesail-i Şeriye'ye hakkıyla vakıf bir muallim olduğumu tasdik etmesi şimdilik çok lehimize bir şeydir." Evet, Emir Dede Mektebi harbe hazırlanan bir kale gibi bütün müdafaa tertiplerini almıştı. Ancak Şahin Efendi bu kalenin içinde gizli gizli düşman hesabına çalışan bazı kimseler bulunduğunu gayet iyi biliyordu. Sarıklılardan iki muallim ile büyük talebeden birkaçı. Müfettiş Hulusi Efendi mektebe gelmediği zaman bunlardan rapor alıyordu. Eyüp Hoca Partisi Bedri meselesinden bütün kuvvetlerini toplayarak tek cepheden hücum etmiş, bunda muvaffak olamayınca tabiyeyi değiştirmişti. Şimdi bütün gayret ve faaliyetini mektebin ufak tefek kusurlarını, ihmallerini toplamaya, küçük küçük hücumlarla Şahin Efendi'nin müdafaa kuvvetlerini aşındırmaya hasrediyordu. Bu ehemmiyetsiz vakalar çoğala çoğala bir çığ haline gelecek ve Allah'ın izniyle bu şenaat ve dinsizlik ocağını temelinden yıkacaktı. Bir çocuğun mektepten kaçması, sokakta iki talebenin birbiriyle dövüşmesi, sınıflardan birinde yüksek sesle gülünmesi, sınıflara girilip çıkılırken biraz gürültü edilmesi mesele oluyor, müfettiş Hulusi Efendi'ye uzun uzun raporlar yazdırıyordu. Adamcağız bazen hafiye gibi kullandığı muallimler ve talebe tarafından aldığı malumat üzerine istinkaklar yapmaya kalkışıyordu. Yalnız tedrisat meselelerine karışmaya pek cesaret edemiyordu. Çünkü Şahin Efendi'nin şeriat meseleleri gibi fenni terbiye bahislerinde de kuvvetli tanındığını ve kendisini kolayca yere vuracağını biliyordu. Müfettişe el altından Darül Muallim'in müdürlüğü vaat edilmişti. Yanlış bir hareket yaptığı halde bütün emekleri boşa gidebilirdi. Şahin Efendi mektepteki arkadaşlarından memnundu. Bir kısmıyla zaten gelir gelmez anlaşmıştı. Softalara yakınlığı olan bir ikisini de sonradan dürüst ve vefalı muameleleriyle kendine çekmiş, emniyet ve sevgilerini kazanmıştı. Adamcağızlar neler yaptıklarını, hangi emele hizmet ettiklerini pek bilmemekle beraber onun gösterdiği yolda güzel güzel çalışıp gidiyorlardı. Geri kalan iki müfside gelince Şahin Efendi yakın arkadaşlarına karşı onları adeta müdafaa ediyordu. "Yahu iki kişiyi çok mu görüyorsunuz? Bir sepet yumurta içinde iki tanesinin cılt çıkmasını tabii görmeli." Şahin Efendi bu adamlara kızmaktan ziyade acıyordu. Bununla beraber bir yolunu bulduğu halde onları mektepten atmaya çoktan karar vermişti. Hafiye çocuklara gelince onlara karşı duyduğu his de yine merhametten başka bir şey değildi. Ne yapsın fukaralar? Bu fenalığı ve küçüklüğü onlara aileleri öğretiyordu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 145.